Ankara, Ankara. Anadolu insanlığın uzun öyküsüne tanıklık eden bir coğrafya ve bu öykü kimi zaman arkeolojik kalıntılarla, kimi zaman anıtlarla karşımıza duruyor. Kimi zaman da toprağın altında gömülü bir hazine olarak gün yüzüne çıkacağı zamanı bekler. Bazen de gözümüzün önündedir, hiç fark etmeyiz. Sıradan bir yükselt ya da tepe der geçeriz, oysa içinde koca bir tarih gizlidir. Kat kat açıldıkça birbirinin yıkıntısı üzerine kurulan binlerce yıllık yerleşimler karşımıza çıkar höyüklerde ya da önemli biri için yapılan anıt mezardır o tepe. Ankara'da çok sayıda höyük ve tümülüs var. İşte onlardan birini konuşacağız bugün. Midas tümülüsünü konuklarımız Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi POTA Müdürü Kadim Koç, araştırmacı, yazar, bizim için çok değerli bir konuğumuz ve her programda yeni şeyler öğreniyoruz ondan. Doktor Necati Yalçın bizimle ve aynı zamanda da Birten Gökyay hanımefendi, çok kıymetli bir hanımefendi, az sonra tanıyacaksınız. 2001 yılında Ankara Tanıtım Grubu'nun kurucularından, kendisiyle o gruptan ve o grubun amaçlarından da bahsetmek istiyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Kalabalık olduğumuzu hissettirelim dinleyenlerimize. Evet, Ankara'da çok sayıda höyük ve tümülüs olduğunu söyledik. Tümülüsler höyüklerden biraz daha farklı bildiğimiz kadarıyla. Sayın Yalçın, ne dersiniz?
Evet, tabii ki höyükler ayrı, tümülüsler ayrı. Şimdi bugünkü konumuz tümülüs. Tümülüs bir mezar aslında.
Evet.
Ve Ankara bu konuda ya da Polatlı tek başına bu konuda korkunç şanslı. Son yıllarda
Kadim
şanslı.
Bey de bu şansı değerlendirenlerden değil
evet,
mi?
Evet, ya da bu evet bize evet. Bu şansı ayrıca şans olduğunu hissettirenlerden.
Gerçekten öyle.
İki konuğumuz da öyle. Birisi Gordion'u ilk başta çok güzel tanıtırken, diğeri de bu bayrağı teslim alan. Yani dinleyicilerimiz şu anda bu iki insanı da birden evet. dinleyeceği için çok şanslı. Tümülüslerle ilgili hemen şunu söyleyeyim. Hani Anadolu çok zengin falan diyoruz ya, bu zenginliklerinin belki de en rahat bize bırakacak olan yapısı bu tümülüs. Ne demek bu? Tümülüse eğer özellikle de bilimsel yollarla girerseniz, o tümülüsün önemine ya da büyüklüğüne göre içinde sizi bekleyen bir hazine. O hazinenin boyutu işte açılınca belli oluyor. Bu kadar garantili bir arkeolojik kazı.
Evet.
Düşünsenize, bir yeri kazarken, bir höyüğü kazarken tabii ki oradan çıkan her şey çok değerlidir. Hı-hı. Ama işte kırık çanak çömlekte kalabilirsiniz. Hı-hı. Bu her yerde çok. Ama Hı-hı. bir tümülüse girdiğiniz Hı-hı. zaman inanılmaz bir şekilde oradaki hatta kapkacağın kırılmadan da saklanmış olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bir mezar odası. Mezar odasının üstüne bir şekilde bazen işte birazdan Kadim Bey söz edecek. Ahşapla kapatıyorlar, kumla örtüyorlar, işte çakıl döküyorlar falan. Neden? Daha sonraki hayatta çıkarken sevdiği malzemelerle rahatça buluşabilsin diye. Dolayısıyla arkeolojide bence inanılmaz bir malzeme tümülüsler. Yani sanırım bütün dünya devletleri bizim de birkaç tane tümülüsümüz olsaydı keşke diye duaya yatmış bile olabilirler.
Ve biz Kadim Bey bu konuda çok şanslıyız, öyle mi?
Evet, çok şanslı çünkü baktığımız zaman dünyada en fazla tümülüslerin bir arada bulunduğu yer Ankara.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, Frigler 3000 yıllık bir uygarlık ve başkenti Gordion. Bugün Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yer alıyor Gordion antik kenti. Ve en önemli arkeolojik yerleşmelerden biri olarak da, yerleşim yerlerinden biri olarak da kabul ediliyor. Çünkü hem dönemin hem de ardından gelen uygarlıkların anlaşılmasına büyük katkısı var Gordion'un. Bu önemli kent efsanelerle de anılıyor. Efsane deyip de geçmemek lazım. Çünkü efsaneler birebir gerçeği yansıtmasa da gerçeğe ait parçalar parçaları taşıyorlar. Bu yüzden de tarih biliminin başvurduğu kaynaklar arasında yer alıyor. Yani bilim efsaneleri görmezden gelmememiz gerektiğini söylüyor bize. Anadolu'dan dünyaya yayılan efsanelerin en ünlüsü de galiba Gordyon düğümü. Ne dersiniz Kadim Bey?
Evet, Gordyon düğümü tabii dünyaca bilinen bir efsane. Büyük İskender Asya seferine çıkarken milattan önce 333-334 kışını Polatlı'da, yani Gordyon'da geçirmiş ordusuyla birlikte ve tabii inanışa göre de oradaki bu kör düğümü çözen kişi Anadolu'ya hakim olur ve daha sonra dünyaya hakim olur inanışı var. Evet. Kayınlar bu şekilde ifade ediyor ve Büyük İskender de Gordyon'a geldiğinde bu düğümü çözmeye çalışmış, fakat o çok karmaşık olan düğümü genç yaşta çözemediği için de sıkılmış ve kılıcını çekip kesmiş bu düğümü. Asya seferine çıktığında da ateşli bir hastalığa yakalanarak ölüyor. Kayınlar bunun aceleci davrandığını ve düğümü kestiği için de lanetlendiğini ifade ediyorlar.
Evet, evet.
Ama buradaki aslında insana öğretmek istediği şey şu. Çok karmaşık sorunlar karşısında bunu aklınızı kullanarak bir çözüm yolu bulmalısınız. Yani işte Büyük İskender o karmaşık o düğümü sabırsız davranıyor. O sabırsız davrandığı için de böyle bir sonuçla karşı karşıya geliyor.
Şimdi efsanelerden bahsettik. Hemen Gordyon düğümü efsanesindeki kişi Friglerin kralı Gordyos, yine efsanelerle anılan, bilinen kral Midas'ın babası.
Düğümü Frigler şöyle, milattan önce 1200 yılıyla 700 yılları arasında yaşamış bir uygarlık. Hititlerden sonra bu bölgeye yerleşmişler ve belli bir dönem kral seçememişler kendilerine. İlk şehirden kanıyla giren kişiyi kral seçecekler. Bu da işte Kral Midas ve babasıyla annesi beraber girdiğinde de...
Ama Midas çocuk.
Evet.
Evet. Baba.
Baba. Ve ondan sonra kralımız çok yaşa, kendini birden bir kentte kral olarak görüyor. Bir çiftçi ailesi.
Evet.
Ve bu kanıyı da tapınağa adıyor. Adarken de kızılcık kabuğunun dış kabuğundan bir düğüm yaparak bu kanıyı o tapınağa bağlıyor ve o kadar karmaşık bir düğüm atıyor ki bunu çözemiyorlar.
Şimdi zaten bildiğimiz kadarıyla Frig toprakları Midas'ın zamanında genişlemiş ve devlet o dönemde güçlenmiş. Antik kaynaklarda Midas hakkında oldukça farklı bilgilere rastlamak da mümkün. Mucit kalayı ve kurşunu bulan ilk kişi ya da acımasız bir tiran olarak da adı geçiyor. Pisagor, Platon, Herodot, Aristo bile Midas'tan söz etmiş. Bir de efsaneler var Midas hakkında. Onlar da dünyaya yayılmış. Bu efsanelerden söz edelim mi? Var mı aklınıza gelenler?
Tabii mesela eşek kulaklı Midas efsanesi. Evet. O da çok ilginç. Tabii ilk aslında Frigler de bu topraklarda böylelikle ilk müzik yarışmasını düzenlemişler. Yani çoban olan Pan'la işte Tanrı Apollo arasında yapılan bir müzik yarışması. Ve bu müzik yarışmasında Kral Midas çoban Pan'ın çok iyi kaval çaldığını söyleyince Tanrı Apollo bu kadar zevksiz kulaklara sahip olan Midas'ın bu kulaklarını çekerek eşek kulaklı Midas haline dönüştürüyor.
Evet. Var mı Necati?
Ne geldiyse başına ondan sonra geliyor zaten Kral Midas'ın. Şimdi bu efsaneler deyince düğüm babaya ait ama yine işin içinde Kral Midas var. Gordias'a ait ama yine babası. Daha sonrasında işte eşek kulaklı Midas, bir de mesela dokunduğunu altın yapan Midas var.
Evet.
Ne kadar güzel diye böyle keşke çok altınım olsa diye yalvarmaya başlıyor tanrılara. Yani dokunduğum her şey keşke altın olsa diyor. Evlatları, eşi dahil herkes altın olunca pişman oluyor. Burada öyle bir nokta var ki yine ben biraz önce dünyanın gıptayla baktığı dedim ya Tümülüsler için. Bence bu efsaneler için de dünya gıptayla bakıyor.
Değil mi?
Şimdi düşünsenize, siz efsane yaratmak, bir marka yaratmaya çalışıyorsunuz. Sadece bizim topraklarımızda yaşamış bu insanın inanılmaz malzemesi var. Yani biz istemesek de dünya mesela Golden Touch diye biliyor. Dünya bunu belki de bizden çok iyi kullanıyor. İngilizce olarak mesela internette arama yaptığınız zaman Türkçeden daha fazla bilgiye rastlamanız çok mümkün. Yani o yüzden ben Birten Hanım'a, Kadim Bey'e bir kez de bu böyle mikrofonlarda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunu birazcık kullanabiliyorsak işte bu güzel insanlar sayesinde dünya bunu o kadar çok yönlü kullanıyor ki bu tümülüsler olsun, efsaneler olsun, içinden çıkan olsun inanılmaz bekliyor. Hala bizi
yani
bekliyor.
Yani ne kadar kıymetli olduğunu şimdi anlıyor insan. Efsaneler her zaman ilgisini çekiyor insanın. Böyle konuştukça konuşasımız geliyor ama biz şimdi Gordion'a dönelim. Gordion'da 125 tümülüs var sevgili dinleyenlerimiz. Elbette bunların içinde en önemlisi Midas tümülüsü. Neden önemli olduğunu biraz bahsettik aslında ve Gordion'la ilgili çok önemli çabalar var. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için bu konuyu konuşacağız. İstiyoruz. Eğer bu gerçekleşirse başkentimizin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ilk alanı olacak. Bu konuda da biz Birten Gökyay Hanımefendi ile konuşacağız. İşte çok önemli bir konu. Bu tanıtım çok önemli. Programımızın girişinde ben Birten Hanım'dan kısaca bahsetmiştim. Dedim ki 2001 yılında Ankara Tanıtım Grubu'nu kurmuş Birten Hanım dedim. Hoş geldiniz bir kez daha.
Hoş bulduk efendim.
Evet, bu her şeyden önce bir 2001 yılındaki bu girişiminizi anlatabilir misiniz?
Evet, ben Ankara Halkla İlişkiler Derneği'nin de kurucularından biriyim. İletişimin çok önemli olduğunu ve tanıtımın ve marka yaratmanın çok önemli olduğunu bildiğim için o sırada da Ankara'nın gazeteye ihtiyacı var diye bir gazete Ankara'yı da kurmuştuk belli arkadaşlarımızla birlikte. Gazete Ankara'nın da öncülüğünde bir Ankara Tanıtım Grubu oluşturduk. Bütün Ankara ile ilgili kurumları içine aldık ve İl Kültür ve Tanıtım Müdürü Doğan Acar da bu işin içindeydi. Ve biz dedik ki Midas'ın kulakları operası var. Bunu da kullanmamız lazım. Polatlı'yı en yeni tarih ve en eski tarih açısından değerlendirebiliriz. Önce Polatlı'dan başlayalım. Ankara'yı tanıtmaya dedik. Biliyorsunuz Sakarya Zaferi'nin yapıldığı yer, Doğa Tepe'nin bulunduğu yer. Burası yakın tarih. Ama Midas ortadayken, Gordion ortadayken ve orada en eski ahşap mezarda varken bunun tanıtılması lazım. Nasıl tanıtalım? 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde müthiş bir etkinlik yapalım, öyle tanıtalım dedik. O zaman işte Kültür Müdürü de bize destek verdi. Mersin Devlet Opera Balesi Midas'ın Kulakları operasını çalıştı. Biz bütün billboardlarda mindirinizde alın gelin kampanyası yaptık. Orada kendi imkanlarımızla bir sahne oluşturduk. Sene 2002 yani. Ondan sonra benim amacım şuydu. Her 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde biz turistleri Ankara'ya bu vesileyle çekelim en azından. Çünkü nasıl piramitlerin önünde Ayda Operası oynanıp da Mısır ilgi çekiyorsa neden Ankara Midas'ın Kulakları operasıyla bir ilgi çekmesin? Yani düşünce yapımız buydu.
Harika.
Ve bütün arkadaşlarımızın da gerçi liderliği ben yaptım ama bütün arkadaşlarımızın desteği ve İl Kültür Müdürümüzün desteğiyle de bu işi gerçekleştirdik. Bunun için bir projeyi sunduk İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne. Belli bir bütçe aldık. O bütçeyi Polatlı Belediyesi'ne verdik. Polatlı Belediyesi bizim adımıza harcadı. Ve herhangi bir beklentimiz yok. Sadece burayı tanıtmakta amaç. Onun için de önce Eskişehir yolunda Kültür Turizm Bakanlığı'nın önünden otobüsler kaldırdık. Doğa Tepe'ye götürdük. Sakarya Savaşı'nı öğretmeye çalıştık bütün insanlara. Doğa Tepe'de Polifonik Çocuk Korosu ve Seymenleri oynattık. Oradan da bütün o grubu alıp Gordion'a getirdik. Zaten Gordion'a da minderini alan gelmişti. 5000'e yakın insana.
Onu soracaktım. Evet, beklediğiniz ilgi görebildiniz
5000'e yakın insana bir de Midas'ın menüsünü sunduk. O zamanın menüsünü de bulmuştuk. O menüyü de
ne vardı menüde Allah aşkına merak ettim. Midas'ın menüsünde neler varmış?
Eskinin işte o meşhur buğdayıyla yapılan.
Tatlı mı? Çorba mı? Hangisi?
Çorbası. Ve işte böyle bir menüyle konuklarımızı ağırlamış olduk.
Ne güzel.
Değişik bir ortamdı. Tam akşamda müthiş bir operayla bu olayı kapattık.
Çok güzel olmuş.
Bir ama bunu her sene sene yapılsın istemiştik. Ertesi sene yaptılar ama dedim ki Polatlı Belediyesi'ne biz bu sene şanslıydık. Yağmur yağmadı. Ama
Eylül
mutlaka,
ama zor tabii.
Mutlaka bir kapalı alan lazım buraya.
Tabii.
Bir sahne lazım.
Her zaman minder alıp gelinmeyecek.
Olamayacak. Belli. Böyle bir saha hazırlansın. imkan hazırlansın. Maalesef o imkan hazırlanmadı. İkinci sene Polatlı Belediyesi yaptı. Bu sefer Ankara Devlet Opera Balesi Midas'ın Kulaklarını anca yarıya kadar okuyabildi.
Çünkü yağmur yağdı.
Ondan sonra bunun ucu bırakıldı ama şimdi gördüğüm üzere Kent Konseyi Başkanı da bununla çok ilgilendi.
Harika.
Geçen sene buna benzer bir etkinlik oldu. Ama Kadim Bey de bu konunun üstüne gitti ve UNESCO'ya başvurusunu yaptı. Şimdi o anlatsın.
Çok güzel. Harika bir şey. ...2002 yılından sonra, 2003'te yapılmış, sonrasında arada bayağı bir boşluk var. İnşallah Kadim Bey onu tamamlayacak. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girecek eğer gerçekleşirse bu Gordion. Kadim Bey, bu süreci biz sizden dinleyelim o zaman.
Tabii Birten Hanım anlattı. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Geçmişte birçok kişi bu alana emek vermiş. Hı hı. Hem kazı başkanları olarak, hem belediye başkanları olarak, hem kültür müdürlerimiz o Doğan Acar Bey'i andı. Orada Sami Çay belediye başkanıydı. Polatlı belediye başkanımız. Geçmişte bu emek veren bütün herkesi saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Tabii burada sizin huzurunuzda Birten Hanım'a da çok çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir girişimde bulunduğu için. Bizler tabii dünyaya tanıtmak istiyoruz buraya. Çünkü bu geleceğe aktarmamız gerekiyor. Bu kadar büyük tarihi mirası geleceğe aktarmamız gerekiyor. Bunun yolu da en önemli yolu korumak. Yani bunu koruyacağız ve geleceğe de bu korunmuş haliyle gelecek nesilleri aktarmamız gerekiyor. Bunun en iyi yolu da UNESCO. Dünya Miras Listesi'ne girmesi. Çünkü onlar en önemli kriterleri korumak. Koruyamadığınız zaman zaten dünya mirası olarak ilan etmiyorlar. Geçmişte 2012 yılında bir geçici listeye girmiş. Geçici listeye girdikten sonra da koruma amaçlı imar planı yapılmış. Evin hocamız tarafından, Min Erden hocamız tarafından koruma amaçlı imar planı yapıldıktan sonra da biz 2014 yılında Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi diye bir merkez kurduk ve bu merkezin iki önemli hedefi vardı. Birisi Sakarya Meydan Muharebesi tanıtmak, ikincisi antik çağdan kalan bu önemli değeri tanıtmak. Bu hemen işe koyulduk tabii. Süreç içerisinde 2018 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile irtibat kurduk. Birkaç sefer arzdan sonra onlar da bizimle birlikte bu işe giriştiler. Ve şu anda bakanlık tarafından bu süreç başlatıldı 2019 yılında. Ve 2021 yılına geldiğimizde de 2021 yılında dosyamız Ocak'ta teslim edildi UNESCO'ya. Haziran'da da UNESCO heyetini göndererek burada incelemeler yaptı. 15 gün boyunca o gönderdiğiniz dosyaya göre incelemeler yaptı ve olumlu bir rapor verdi. Bu raporun sonucunda da inşallah bu sene bu sene Eylül'ün 10'uyla 25'i arasında Riyad'da yapılacak UNESCO toplantısında Ankara'nın ilk dünya mirası Türkiye'nin 20. dünya mirası olarak listeye girecek. Çok ama güzel. Bunun yanında yalnızca bizim dosyamız yok. Yani bu seneki toplantıda çünkü 2 yıl UNESCO toplantı yapmadı salgından dolayı. O biriken dosya, 2 tane dosyamız var. Türkiye'nin şu anda 2 dosyası var. Bir tanesi de ahşap direkli camilerimiz var. Bunlar Konya Eşrefolu Camii, Kastamonu Mahmut Bey Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Afyon Karahisar Ulu Camii ve Ankara Aslanhan Camii'dir. Bunlar ahşap direkli camilerimiz. 5 tane tek bir dosyada sunulmuş. İnanıyorum ki tabii Gordion çok uzun süredir bekliyor. İnşallah Gordion daha sonra da bu camilerimiz Dünya Miras Listesi'ne girmiş olacak.
İnşallah, inşallah. Çok değerli gerçekten. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nin eski müdürlerinden Profesör Doktor Sevim Buluç Tümrüsler için Mısır'daki piramitler Mısırlılar için ne kadar önemliyse bu mezar tepeleri de Ankaralılar için işte o kadar önemlidir demiş. Çok çarpıcı bir tanımlama bu. Siz de katılıyor musunuz buna? Gordion Müzesi'nden de söz etmeden geçmeyelim aynı zamanda. Çok güzel ve etkileyici bir müze orası da. Ziyaretçilerin ilgisi çok fazla. Çünkü biraz uzak Ankara merkezine ama ilgi önemli tabii. Bu iki konuyu da bir arada değerlendirebilir misiniz?
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şu anda Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş 125 tane tümülüs var. Bu tümülüsler tümüyle insan eliyle yapılmış tümülüsler. Mısır piramitleri de aynı şekilde. Yani onlar da insan eliyle yapma ama yani buradaki tümülüsler aynı zamanda şu anda Gordion'da bulunan tümülüsler arasında dünyanın ikinci büyük tümülüsü bulunmakta. Ve dünyanın tek örnek ahşap mezarı bulunmakta. Yani bu bile çok önemli. Dünyada tek örnek bir ahşap mezar var. Tümülüsler içerisinde bulunmuş. Ve bu da şu anda Ankara topraklarına çok önemli. Aynı zamanda dünyanın dünyanın en eski çakıl mozeyi burada bulunmuş. Yani Kızılares'in dünyanın en eski çakıl mozeyi. Sakarya'nın taşlarından bulunan ve dünyada en fazla tümülüslerin bir arada bulunduğu yer olarak tanımlanıyor. Evet, bu kadar değerli. Biraz önce anlattığınız bu efsanelerin geçtiği bir yer olarak tanımlanıyor. Bunlar çok önemli. Ankara'mız da çok önemli. Çünkü Ankara'da da aslında tarih kitaplarına baktığımız zaman Atatürk Orman Çiftliği'nden Anıtkabir'e kadar eskiden 20 tane tümülüs vardı. Hı-hı. 20 tane tümülüs olduğunu söylüyorlar ama o tümülüsleri günümüze kadar koruyamamışız. Yine birkaç tane tümülüs kalmış. En azından bunları da inşallah Ankara'mız bu kalan tümülüsleri de korumuş olur diye düşünüyorum ben.
Peki Necat Bey, sizin Gordion'daki müzeyi ziyaretiniz oldu mu?
Elbette. Evet. Elbette.
Sizin de izlenimlerinizi almak isteriz.
Öncelikle Gordion'un kültürel miras listesine girmesi çok çok değerli. Hı hı. O müze de bu sadece bir tümülüsten çıkarılan zenginliği yansıtması açısından çok değerli. Bakın, bu Gordion müze ya da şu andaki o antik kent, bunların hepsini birden düşünecek olursak aslında benim biraz önce teşekkür etme nedenim de buydu. Ankara'nın bunca zenginliği varken ben mesela konferanslarımda soruyorum. Diyorum ki işte şuradaki kaleler miras listede var. Bunlar listede var. Ankara'dan kaç tane var diyorum. Hı-hı. Yanıt olarak herkes 3 tane, 5 tane, 10 tane diyor. Hı-hı. Hayır efendim, Ankara'dan 0. Peki Ankara'da hiç mi bir şey yok? Bakın, kale dedim. Ankara'nın kalesi cıvıl cıvıl bir kale. 2000-3000 yıllık bir kale, saygıyla karşılıyorum da diğer kentleri, içinde yerleşim olmayan yıkılmış dökülmüş kalelerini bile şu anda listeye sokuyor bazı kentler. O kentleri saygıyla karşılıyorum ama ben Ankara'ya bakınca çok üzülüyorum. Bunların hiçbiri listede değil. Sizin Gordion'unuzun dünyada eşi yok. Evet. İşte böyle güzel insanlar sayesinde şimdi ucuna geldik. Kadim Bey saydı, 5 tane ahşap camiden biri olarak bizim Aslanhane girmek üzere. O diğer dördü olmasa demek ki bizimki gene giremeyecekti. Oysa ki bir Aslanhane, ben en son Enfot'la fotoğraf sanatçılarıyla girdiğim zaman fotoğraflarını çekmekten kendilerini alamadılar. Yani şimdi mesela Büyükşehir bir UNESCO birimi kurdu. Polatlı böyle potayla birlikte müthiş çalışıyor. Emek verenlerin hepsine selam olsun. Ancak önceden hiçbir şey yapmamışız gibi bir durum söz konusu. Eğer bu listede biz hiç yoksak, kaldı ki ben o mirasa da çok bozuluyorum. Bunun adı miras değil, emanet. Miras yediye de dönmememiz lazım. Bunların hepsine emanet olarak bakmamız lazım. Vallahi hiçbir şey yapamıyorsak kapatalım, bırakalım dursun. Belki bizden sonrakiler değerlendirir. Çünkü Atatürk Ankara'yı başkent yaptığında yokluklar içine düşmüş, aslında kadim bir kentken yokluklar içine düşmüş bir yeri tekrar küllerinden doğurdu. Şimdi bugünlerde inşallah kıymetini biliriz ama bu önemsemeyle alakalı bankaların genel müdürlüklerini taşımak bile başkente yanlış yapılan bir hareket. Dolayısıyla sadece bir tümülüsten çıkan ve çevreden bir iki şeyin konduğu bir Gordion Müzesi bu kadar zengin olabiliyor ise, hatta orada bir başka zenginlikten de söz edelim. Çünkü biz bu programda çiçekten falan da söz ettik birlikte. Gordion'un bahçesinde bir de endemik bahçesi var, biliyor musunuz? Böyle o Kadim Bey'in söylediği ilk mozaik, o Roma mezarı falanı geçtiğiniz zaman hemen biraz ileride Gordion Müzesi'nin bahçesinde bir endemik bahçesi var ki onun içinde Friglerin adıyla anılan çiçeğimiz bile var. Bunlar bence tanındıkça, bilindikçe, değerlerimize sahip çıkmayı anladıkça çok Ankara o listeyi sarsacak. Evet. Ama inşallah biz de göreceğiz.
İnşallah, ama galiba Kadim Bey sayesinde göreceğiz gibi, değil mi? İtici bir güçsünüz bu konuda.
Birçok kişi çalışıyor.
Evet. Yani en başta güzel bir ekip bakanlık var orada.
Tabii Büyükşehir Belediye'mizin Bekir Ödemiş. Evet, Ödemiş Bey. Çalışan çok değerli dostlarımız var. Hep beraber Ankara'mızı hak ettiği yere taşımalıyız. Yani Ankara 4 kere başkent olmuş. Mustafa Kemal rastgele Ankara'yı seçmemiş. Ankara'yı biliyor, Ankaralılara güveniyor ve bir cumhuriyet merkezi olarak Ankara'yı alıyor. Bu çok değerli. Onu da hak ettiği yere taşımamız gerekiyor.
Ankara enteresan bir şekilde, hani Mustafa Kemal boşuna seçmedi derken, Ben tarih kitaplarından öğrendim Ankara'yı diyor. Evet. Ve Ankara hakikaten bu geçiş yolu olması falan nedeniyle de 4 kez başkentlik yapmış. Ankara bir Roma kenti örneğin. Roma eseri bulamıyoruz. Ama Roma dünyaya ait. Bugünkü konumuz ne? Gordion, Frigler. Ya işte burada bir kere daha durmamız gerek. Hı-hı. Frigler tamamen bize ait. Hı-hı. Anadolu'ya Hı-hı. ait. İşte biraz Eskişehir falan. Tamam, Ankara ve çevresi diyelim. Dolayısıyla Gordion Ankara'ya ait ve hani biraz önce dedim ya duaya yatıyordur başka ülkeler, başka kentler diye. Hı-hı. Ankara işte endemik bitkileriyle Hı-hı. 35-36 hiçbir yerde yetişmeyen çiçeği. 125 tane dünyada en çok tümülüsü ile en çok mitolojik öyküye sahip kralıyla yani kral Midas bile bize ait inanılmaz. Sonra UNESCO miras listesinde kaç tane varsın? 0. Dolayısıyla yaşadığımız yere hakikaten sahip çıkmak adına, başkentimize sahip çıkmak adına.
Peki o endemik bitkiler benim çok ilgimi çekti.
Yaşayın, onu zaten birkaç program ele aldık.
Bu endemik bitkilerin çoğaltılması mümkün mü? Ve siz onu nasıl koruyorsunuz o bahçede?
O bahçe tabii Necati Bey'in çabalarıyla ve aynı zamanda bakanlık ve oradaki Milli Park müdürümüzle birlikte bu proje devam ediyor. Evet. Şu anda çevrede bulunan bir bozkır. Aslında bozkırın da kendine özgü bir özellikleri var ve endemik bitkileri var. O bozkırda yetişen endemik bitkilerin bazılarını oraya getirdiler. Yani kökünden sökerek, tohumları değil kökünden sökerek oraya getirdiler ve orada yaşatmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda tümülüsler başlı başına zaten bitkiler açısından çok önemli. Çünkü o tümülüslerin şu anda büyük tümülüs dediğimiz yani meme tümülüsü dediğimiz Milas'ın tümülüsü halbuki babasına ait olan o tümülüsü.
Onda bile anlaşamıyoruz.
Tabii onda 85 metreyken ilk yapıldığında şu anda 55 metreye inmiş. Yani tümülüsler erozyona uğruyor. Evet. Bu erozyonu önleyebilmek için de önleyebilmek için de şu anda kazı ekibi içerisinde botanikçi hocalarımız var. Onlar o bitki örtüsünü, tümülüslerin bitki örtüsünü nasıl çoğaltabileceklerini, nasıl ayakta tutabileceklerini incelemelerini yapıyorlar. Ve zaman zaman da ilginçtir, belli periyotlarla Ankara keçisi, tiftik keçisi oraya çıkarılıyor. O tümülüsleri üzerinden dolaştırılarak onların o polenleri taşımasını ve oradaki toprağı sıkılaştırmasını, gübre bırakmasını sağlayarak onları, o tümülüsleri korumaya çalışıyorlar. Harika. Düşünebiliyor musunuz? Yıllardır yani. Evet.
Ama buna kontrollü diyoruz. Tabii. Etrafında o çit olmasa, kontrolsüz otlanma yapılsa üstünde bir tane ot kalmayacak. Üstünde bir tane ot kalmaması demek 85-55 yarın 25 demek. Dolayısıyla bu anlamda bu bozkır dediğimiz bu yapının muhteşem zenginliği de ortaya çıkıyor. O zenginliği yansıtmak için kurulmuş bir bahçe orası. Son derece küçük.
Anladım.
Ama çevrenin ne kadar zengin bitki örtüsü olduğunu gösteriyor. Ve bakın bitki ve tarih konumuz Gordion'a. Bitki ne kadar yakın, oradaki o diken dediğimiz, beğenmediğimiz gevenler falan o yamaçları öyle tutuyor ki bugün tümülüs geldiyse günümüze onların sayesinde. Biz insanlar tam bilemediğimiz için, bunları bir şekilde tükettiğimiz için Gordion gibi inanılmaz bir değerimiz de yok olacak idi.
Konularda diyelim. Aslında hocamızı da anmamız gerek.
Mecit hocamızı.
Mecit Ural hocamızdan alalım. Profesör Mecit Ural hocamız. Yalnızca Polatlı bölgesine değil, Ankara'nın bütün ilçelerindeki bu endemik bitkileri araştırıyorlar Necati Bey'le. Ve en önemli endemik bitkiyi de Haymana'da buldular. Kardeş şehir Haymana'da buldular. O da çok ilginç tabii.
O nasıl bir bitki? Evet. Necati Bey?
Ak yıldız türü bir bitki. Sadece Haymana'da iki tepede yetişiyor. Konumuzla şöyle bağlanabilir. Biz Sakarya Meydan Muharebesi'ni düne kadar Sakarya'da zannediyorduk. Şimdi biraz Kadim Bey'in baskısıyla sadece Polatlı'da olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Evet. Oysa ki eskiden Polatlı yok. Polatlı Haymana'ya bağlı bir yer. Dolayısıyla Polatlı ve Haymana Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği yerler.
bitkiler ve biz bu çalışmalarda Haymana'da bir bitkinin ama sadece Haymana'da yetiştiğini bulduktan sonra şu anda Sakarya Meydan Muharebesi ile birlikte bu Haymana Zarif Ak Yıldızı'nı da Haymana Belediyesi öne çıkarıyor. Güzel. Polatlı'da da bir çiçeğimiz vardı. Bakın ne kadar ince iplikle bağlı. 3 saat aradık. En son aradığımızda bulamadık o çiçeği.
Ya.
Tabii belli yılın belli bir döneminde bunlar çiçek veriyor. Rahatlıkla o kadar yeşilin içerisinde bulabiliyorsunuz.
Evet.
Zaman zaman rastlıyoruz. Zaman zaman da bulamıyoruz onları. Tabii en son aradığımızda hocalarımızla birlikte.
Korunması bu anlamda çok önemli.
Evet.
Gordiyon, bu çiçekler, midas. Çünkü bunlar başka yerde yok.
Yok.
Ve burada tükenirlerse de, tüketirsek de bitti.
O yüzden de korumalıyız, evet.
O yüzden bu program çok değerliydi.
Evet, Ankara'da çok güzel bir program zaten. Onun dışında da yani konuştuğumuz konular da gerçekten arşivlik. Evet, keçilerden bahsederken bir taraftan da Gordiyon'un çobanları var. Sizin yapımcısı olduğunuz bir belgesel.
Evet, Gordiyon'un çobanların yönetmeni Kadir Uluç, yapımcısı da bizleriz.
Evet.
Buradaki bu belgesel aslında... yıllar önce bize tarihi miras olarak firikler birçok şey bırakmış. Yani hem tarımı hem hayvancılığı. Hı-hı. İki önemli şey var.
Evet.
Tarımı da zaten o zaman onların zamanında da ilk kara sapanla tarım yapan uygarlık aslında firikler. Ve halen Polatlı Tağ Ambarı olarak geçiyor. Hayvancılıkta da öyle. Şu anda Ankara'nın bütün hayvan mandıraları Polatlı'da toplanmış durumda.
Çok
ama
güzel.
Biz orada belgeselde aslında şeyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kazılarda figürlerin üzerinde, herhangi şeylerin üzerinde, kullanılan çanakların üzerinde falan bu keçileri görüyoruz. Ankara keçisini görüyoruz. Tiftik keçisini görüyoruz. Hı. Onların belgeselini yapmak istedik. Ve bu da dünyada ses getirdi. Yani şu anda 10 tane festivale katıldı. 4 tanesi yurt dışında. 6 tanesi yurt içinde. Bu en sonunda Altın Safran Film yarışmasına katıldı. Hı. Ankara Film Festivali'nde de Vekam özel ödülünü aldı. Özellikle İngiltere'de arkeoloji film festivallerinde çok ilgi topladı ve onları tabii yurt dışında da birçok davet geldi. Bizim festivalde de gösterelim diye.
Harikasınız.
Bu da Ankara
Kadir
için
Bey,
Ankara keçisini tanıtmak açısından çok, çok önemli diye düşünüyorum.
Çok değerli, çok çok güzel. Başarılar diliyoruz o zaman.
Sağ olun.
Mitolojik bir karakter gibi düşünülse de gerçek bir kişi aslında Midas. Üstelik yapılan araştırmalar sonucunda farklı yüzyıllarda başa geçen farklı kral Midaslar olduğu da ortaya çıkıyor. Yani ünlü kral Midas'ın tek bir kral olmadığı, Midas isminin çok yaygın olabileceği veya kral anlamına gelen bir unvan olduğu görüşü kesinlik kazanmaya başlıyor. Bugün uzmanlar Midas'ın dokunduğu her şeyi altına çevirmesinin mecaz bir anlam barındırdığını söylüyorlar. Çünkü Midas her şeyi altına çevirseydi kazılarda çok sayıda ilginç nesnelere rastlamamız gerekirdi. Ülkenin refah seviyesini yükselttiği yani krallığı döneminde ülkeyi zenginleştirdiği için bu sözün söylendiği düşünülüyor. Meraklısı Midas'ı araştırsın biraz daha bence. Çünkü gerçekten bir umman, bir derya. Efsaneleriyle, gerçekleriyle sonsuz bir zenginliğe tanıklık eden topraklarda yaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İyisi mi? Siz kendi gözlerinizle tanık olun bu zenginliğe. Firik tümlüslerinin en büyüğünü, antik dünyadaki ve Anadolu'daki en büyük ikinci tümülüsü Midas tümülüsünü mutlaka ziyaret edin. Sizleri bugünden alıp yüzlerce yıl önceye götüren zamanın perdesini Gordiyon'da aralayın diyoruz biz. Ankara'nın bugünkü konukları Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi POTA Müdürü Kadim Koç, araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın ve evet bugün Birten Gökyay da bizimle birlikteydi. Şeref verdi. Çok teşekkür ediyoruz her birinize. Sevgili dinleyenlerimiz, program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, spikeriniz ben Yasemin Pamukçu. Teknik Masa'da Gökhan Polat size sesimizi ulaştırdı. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Ankara.